Yeni Gün.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Yeni Gün'den hepinize günaydın, hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Zeynep Düğmeci, Zeynep Yıldırım, Melda Alpay, ben Tülin Bilen, kumanda başında Burak Araroğlu. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21, aynı zamanda Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun. Sevgili dinleyenler, bugün de gazete manşetleriyle başlayacağız programımızı. Ardından Ankara gündemini bize TRT muhabiri arkadaşımız değerlendirecek. Sabah gazetesi editörü Tarık Işık'tan gazetelerde öne çıkan başlıkların değerlendirmesini alacağız ve güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri anlatacak bize. Gazete manşetleriyle başlıyoruz dedik her zamanki gibi. Bugün Sabah gazetesiyle başlıyoruz programımıza. Sabah gazetesinin manşet haberi: maskesiz çıkana anında ceza. 81 ilde ev hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu getirildi, artık uyarı yok, ceza var. Para cezaları hızla tahsil edilecek. Haberin detayını sizlerle paylaşalım. Hükümet koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler aldı. Ülke genelinde meskenler hariç tüm açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. Minibüs, bidibüs ve otobüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmayacak. 24'ten sonra müzik yasak. Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra her türlü müzik kesilecek. Pazar yerleri, plajlar, restoranlar ve kafelerdeki denetimler sürekli hale getirilecek. Tedbirlere uymayanlara uygulanan para cezalarının tahsilinde kararlı davranılacak. Salgının üstesinden birlikte geleceğiz. Başkan Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz dedi. Dayanışma içinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum dedi. Ve Sabah gazetesinin diğer haberi: ilk ateşi biz açmayalım. Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i koruyan Türk savaş gemilerine çifte talimat verildi. Türk donanmasına ilk ateşi siz açmayacaksınız, karşı taraftan bir hamle geldiğinde gereğini yapacaksınız diye talimat verildi. Askeri ve diplomatik kaynaklar Türkiye tezlerinde haklı. Biz kendimize güveniyoruz ve diyalogtan yanayız. Yunan tarafı tezine güveniyorsa gelsin konuşalım dedi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz Sabah gazetesinin ardından. Hürriyet gazetesinin manşet haberi: ne yazık ki çirkin bir haber. Savcıya itiraf, hakime inkar. Hürriyet, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan Uşaki tarikatının lideri Eyüp Fatih Şaban hakkındaki iddianameye ulaştı. Şaban savcılıkta suçunu itiraf, mahkemede inkar etmiş. Haberin detayı ise şöyle: para vereyim kapatın. İddianameye göre küçük çocuk istismarı annesi EA'ya anlatmış. Duyduklarına inanamayan anne Şaban'ı telefonla aramış ve kızının anlattıklarının doğru olup olmadığını sormuş. Anne EA, Şaban bunları kimseye anlatmamamı istedi. Kızımdan ve benden özür dileyebileceğini, cezası neyse ödemeye razı olduğunu söyledi demiş. Çok garip bir savunma. Baba FEA'yı arayan Şaban bir hata işlediğini söyleyip konunun kapatılması için para teklif etmiş. Şaban bu konuşmaları savcıda kabul ederken mahkemede reddetmiş. Kendini savunurken şu garip açıklamayı yapmış: bana nikahlamamı teklif ettiler. Bu kız daha ufak, 18'ine gelsin düşünürüz dedim. Ama bunu neden dedim bilmiyorum. Mağdur çocuk doğru söylüyor. İddianamenin sonuç bölümünde savcı ses kayıtları ve diğer delillerin anne ve babanın anlatımlarını doğrular nitelikte olduğunu belirtti. Bu da psikolog raporu. Mağdur çocuğun beyanlarının hayatın olağan akışına uygun olduğunu vurguladı. Çocuğun ifadesi alınırken yanında bulunan uzman psikoloğun çocuğun beyanlarına itibar edilebilir görüşünde de iddianamede yer aldı. Ve Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberiyle devam edelim. Patlamaya sabotaja 883 milyon lira siper. Kamu sigorta şirketleri Türkiye Sigorta adı altında birleşti. İlk poliçede yeni bulunan Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz kuyusu için düzenlendi. Türkiye Sigorta 883 milyon lira bedelle Tuna 1'i sigortaladı. Böylece Türk karasuları içinde patlama, infilak, yangın, sabotaj dahil her türlü riske karşı Tuna 1 kuyusu sigortalandı. Aynı zamanda Oruç Reis gemisinin sigortası da Türkiye Sigorta'da. Velinin beyanı yeterli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelerin tercihine göre okullarımızı açıyoruz sözlerini araştırdım, diyor Nuran Çakmakçı. Hürriyet gazetesi yazarı, çocuğunun okula gitmesini istemeyen aile bunu bir yazıyla bildirecek, kronik rahatsızlık veya endişe gerekçelerinden birini belirtmesi yeterli olacak. Öğrenciden devam şartı istenmeyecek. 24'ten sonra müzeye yasak geldi. Ek tedbirler açıklandı. Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler geldi. Restoran, otel, kafe gibi tüm yeme içme ya da eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra canlı ya da kayıt her türlü müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek. Ve Vučić'in Kudüs manevrası. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma taahhüdünde geri adım attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Vučić'in de katıldığı imza töreninde Sırbistan'ın elçiliği taşıyacağını açıklamıştı. Vučić'in de tam o anda bundan habersiz gibi görüntü vermesi şaşkınlık yaratmıştı. Vučić dün ülkesinin henüz bu sayfayı açmadığını söyledi. Ve otelini açan pişman olmadı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik. Turizm geç başladı ama Ağustos iyi geçti. Eylül rezervasyonları da iyi görünüyor. Oteller çok iyi bir Ağustos performansı gösterdi. Özellikle 5 yıldızlı oteller çok iyi gitti dedi. Yorgun Herkül'ün evinde şok. Dünyaca ünlü Yorgun Herkül heykelinin sergilendiği Avrupa Konseyi ödüllü Antalya Arkeoloji Müzesi'nde hırsızlık soruşturması açıldı. Bazı eserler kayboldu. Müzedeki zimmet sayımı sırasında bazı eserlerin kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı. Bir süre önce görevden alınan müze müdürü Mustafa Demirel de soruşturmadan haberim yok, bilgi talep edilirse gereğini yaparım dedi. Sevgili dinleyenler, Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi de bu çirkin haberi başlığa, manşetine taşımış. Bu sapık kimin adamı? 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği için 40 yıla kadar hapiste yargılanan Fatih Eyüp Şaban'ın ilginç bağlantıları çıktı. Sık sık Almanya'ya giden Şaban, dinler ve kültürler arası diyalog toplantılarının organizatörü Profesör Zur Lippe ile yakın ilişki içindeydi. Tacizci 15 Temmuz'da da yanındakilere sokağa çıkmayın dedi. Halife yapalım dediler. Tanıyanların anlattığına göre Şaban sarığını hediye etti. Lippe ile ilişkilerini soranlara kraliyet ailesinden onları Müslüman yapacağız dedi. Özel bir mecliste ise Almanlar seni halife yapalım dedi. Kabul etmedim iddiasında bulundu. Bremen ve Ludwigshafen de dergah açan Şaban'ın diğer bağlantıları merak ediliyor. 15 Temmuz'da çıkarmadı. 15 Temmuz'da yanında bulunanların anlattığına göre o gece Çankırı'daydı. Buradan Çorum'a geçip Kırklar sitesindeki eve kapandı. Sokağa çıkmak isteyen taraflarına bekleyin karşılığını verdi. Darbe soruşturulunca mehterle sokağa çıktı. 2 Nisan 2020'deki konuşmasında FETÖ'yü kastederek sarılalım gülelim yani dedi. Ve diğer haberiyle devam ediyoruz Yeni Şafak'ın. Bölgedeki sorunları birlikte çözeriz. Video konferansla yapılan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahip dedi. İki ülkeye de düşmanlık var. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de şu ifadeleri kullandı. Türkiye ve İran bölgenin iki büyük gücü. İki ülkeye yönelik düşmanlık vardı ve bugün de var. Bu komplolara karşı iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka yol yok dedi. Salgın kontrol altında, Erdoğan salgınla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altına tutmayı sürdürüyoruz dedi. Ve Yeni Şafak'ın diğer haberiyle devam ediyoruz. Vücudan travma şok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak dediği Sırbistan'dan itiraz geldi. Cumhurbaşkanı Vučić, Brüksel'deki açıklamasında Sırbistan henüz o sayfayı açmadı dedi. İsrail elçisi gibi davranan Trump'ın Beyaz Saray'daki emrivakisi karşısında Vučić'in yaşadığı şaşkınlık kameraya da yansımıştı. Cezalar suçla orantılı değil, Birleşmiş Milletler gazeteci Cemal Khashoggi'nin katledilerek öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'daki davada sanıklara verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını açıkladı. 15 kişilik cinayet time lojistik destek verenler ve cinayet yönetenlerin yargılanmadığı davada yalnızca 8 kişi ceza aldı, sanıklara en fazla 20 yıl ceza çıkmıştı. Bomba yetmiyor, suikast yapalım. İsrail-Hamas liderlerine yine suikast planlıyor, Gazze'deki bombalamaların direnişi kıramadığını söyleyen İsrailli General Tal Brown, geçmiş tecrübelerimiz bize kıdemli liderler ortadan kalktığında denklemin değiştiğini öğretti dedi. Ve Müsiyat Expo'ya 125 ülkeden 15 bin ziyaretçi. Müsiyat Expo ticaret fuarı salgına rağmen rekor sayıda katılım başvurusu ve stand talebi topladı. Müsiyat Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, fuarımıza 24 sektörden 400'ün üstünde firma katılacak, 125 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz dedi. Fuarın bu yıl 18.si düzenleniyor. Ve Reyhanlı canisi yakalandı. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı. Mavi kategoride aranan Bayat'ın üzerinden Esed rejiminin verdiği silah taşıma ruhsatı çıktı. Ve abileri ele verdi. FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 40 kaymakam ve vali yardımcısı mahrem imamların itiraflarıyla tespit edildi. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandı ve patates hat kullandıkları belirlendi. Bazı kaymakamların operasyonel hatlardan sadece imamlarla irtibat kurdukları belirlendi. Yeni Şafak'la yine devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ev hariç her yerde maske, 24'ten sonra müzik yayını yasak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs genelgesine göre ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Metro, tramvay gibi raylı araçlarla metrobüslere ayakta yolcu sayısını hafız sağlık kurulları belirleyecek. Tüm yeme içme ve eğlence yerlerinde 24'ten sonra müzik yayını yapılması yasaklanacak. Ve birinci sınıflar 21 Eylül'de okula. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin sadece okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlayacağını açıkladı. Birinci sınıflar uyum haftasında bir gün, daha sonraki haftalarda ise iki gün okula gidecek. Bunun yanında veliler isterlerse çocuğunu okula göndermeyebilecek, bu devamsızlıktan sayılmayacak. Yeni Şafak'ın ardından Milliyet Gazetesi ile gazete manşetlerine devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Milliyet Gazetesi'nin manşet haberi de salgında vaka ve ölüm sayıları her gün artıyor, vatandaş kural tanımıyor, denetimler yetersiz. İçi dışı bir. Toplum sosyal sorumsuzluk örneği sergiliyor, toplu taşıma araçları tıklım tıklım, ayakta yolcu alınmadığı durumlardaysa duraklar balık istifi. Haberin detayı ise şöyle, görevliler göz yumuyor. Türkiye'de Covid-19 bilançosu her gün kabarıyor, ancak maskeler yine ya kola ya da çene altında. Caddede, sokakta sosyal mesafe yok denecek kadar az. Kurallara uymayanları uyarması gereken görevliler gözlerini adeta yummuş halde görev yapıyor. Denetimlerin yetersiz olması bu tablonun kabarmasına yol oynuyor. Duraklarda yığılma, toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklandı, ancak özellikle sabah ve akşam saatlerinde İstanbul'da birçok semtte kapasiteleri aşan otobüs ve minibüslerin durakta bekleyen yolcuları aldığı görüldü. Ankara'da ise otobüslerin kurala uyduğu gözlendi. Bu kez de duraklarda sosyal mesafe kuralını tanımayan yığılmalar oldu. ve ev dışında maske zorunlu içişlerinin yeni COVID-19 tedbirleri genelgesinde ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Restoran, kafe ve otellerle eğlence yerlerinde saat 0'dan sonra müzik yayını yasaklandı. Minibüs, midibüslerle koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme yapılmayan otobüsler gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Sırplardan Kudüs için geri adım. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Belgrad Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak açıklamasını Avrupa'da düzeltti. Vučić, Sırbistan henüz o sayfayı açmadı dedi. Dev rüşvet operasyonu Ankara'da 40 gözaltı. Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisiyle kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettiği öne sürülen 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 40 şüpheli gözaltına alındı. Her alanda hızlı yükseliş sürüyor. Elektrik üretiminde rekor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan tüm zamanların günlük elektrik üretiminin 1 milyar kilowatt saati aşmasını değerlendirdi. Tarihi doğalgaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırıp her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz dedi. İstenilen platforma taşınsın haklıyız. Yunanistan'a Birleşmiş Milletler yanıtı. Bakanlar Kurulu'nun önceki günkü toplantısında Doğu Akdeniz'deki gerginlik de masaya yatırıldı. Yunanistan ve Fransa'nın gelişmeleri Güvenlik Konseyi'ne taşıma girişimleri ele alınırken Birleşmiş Milletler'in konuya suhuletle yaklaştığı yorumu yapılarak bu platforma taşımak onların haklı oldukları anlamına gelmez. Türkiye kendine güveniyor ve haklı değerlendirmesi yapıldı. Ve son gazetemiz Akşam Gazetesi'ndeyiz sevgili dinleyenler. Akşam Gazetesi'nin manşet haberi 6. kez zorluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya, Akdeniz, Lübnan ve Irak'ta Türkiye karşıtı girişimlerinde başarısız oldu. Ülkesinde de tepki gördü. Şimdi Avrupa Birliği'ni etkilemeye çalışıyor. 3 ülkeyi yanına çekme çabası Macron, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın üye olduğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu'nun Perşembe günü Korsika Adası'nda yapılacak toplantısını Türkiye karşıtı zirveye dönüştürmek amacıyla gündeme Doğu Akdeniz gerginliğini koydu. Hedefi Avrupa Birliği'nden karar çıkarmak. Macron'un Yunanistan, Rum yönetimi ve Malta ile birlikte diğer 3 ülkeyi ve Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı etkileme hesabı toplantı gündemine dair açıklamayla ortaya çıktı. Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül'de alacağı kararlarının belirlenmesine yardımcı olmak. Atina tezlerine güveniyorsa masaya gelsin. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a yeniden masaya gel çağrısı yaptı. Yunanistan, NATO ve Avrupa Birliği de tüm inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleri de bundan çok sıkıldı çünkü tüm ilişkileri rehin alıyor. Biz masada varız, Yunanistan'ın cesareti varsa, tezlerine güveniyorsa masaya gelsin dedi. Macron Akdeniz dosyasında yalnız kaldı. Fransa'nın en güçlü düşünce kuruluşu IRIS Başkan Yardımcısı Billon, Macron'u analiz etti. Fransa Doğu Akdeniz'de izole oldu. Sanırım Macron da Fransız diplomasisi de bunun farkına vardı ama dikkatli olmalıyız. Akdeniz'de her an farklı bir gelişme de olabilir. Macron güç kullanma politikası uyguluyor ama bu yöntem Türklerde işe yaramaz dedi. Ve Akşam Gazetesi'nin diğer haberi PKK'ya İranlı ortak operasyon. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Zirvesi'nden PKK-PJK'a karşı ortak mücadele kararı çıktı. Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani Başkanlığındaki zirve ve telekonferansla gerçekleştirildi. Yayınlanan ortak bildiride PKK-PJK ve diğer terör unsurlarına karşı ortak operasyon dahil eşgüdüm içinde adım atmanın önemi vurgulandı. Bildiride Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne destekle dile getirildi. Başkan Erdoğan zirve öncesi Türkiye ve İran diyaloğu bölgesel sorunların çözümünde belirleyici rolde. Salgın bittiğinde de tekrar eski seviyeye geleceğine inanıyorum dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara gündemini bize TRT muhabiri arkadaşımız Ergül Birgül değerlendirecek. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Birgül, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, iyi sabahlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Birgül, Ankara gündemiyle ilgili neler gerçekleşti, neler olacak sizden dinlemek isteriz.
Tabii. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 97. yaşını kutluyor. Ancak koronavirüs tedbirleri sebebiyle koronavirüs önlemleri gölgesinde yapılacak bir kutlama. Öncelikle şu sıralarda Anıtkabir'i ziyaret başladı. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması olacak. Ve daha sonra da yine Milli Egemenliğin 100. yılı 23 Nisan resim, şiir, beste yarışması ödül töreni yapılacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde basına kapalı bir program gerçekleşecek. Az önce de söylediğim gibi koronavirüs önlemleri kapsamında. İyi Parti'de de bugün bir katılım töreni söz konusu. Saat 11'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisine katılan yeni üyeler için bir düzenlenecek törene katılacak. Diğer yandan bugün yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin de bir basın toplantısı düzenlediğini söyleyebiliriz. Elbette ki siyaset gündeminin yanı sıra bir yandan dış politika, bir yandan da koronavirüs gündemi de öncelikli başlıklar arasında. Bugün saat 11'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla COVID-19 sonrası Güneydoğu Avrupa'da işbirliği sanal etkinliği yapılacak. Koronavirüs dedik, bilim kurulu acaba bugün toplanacak mı? Bu da merak konusu. Normalde çünkü iki haftada bir toplanıyordu. Henüz netleşmedi ancak toplanırsa o programa, daha doğrusu o açıklama saatinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta olur mu? Soru işareti. Çünkü bir yandan da biliyorsunuz milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılmasıyla beraber bir endişe, bir telaşa girdim. İşte yine gözler o açıklamada olacak eğer bilim kurulu toplanırsa. Ve son olarak da kültür sanattan da size bir başlık aktaralım. Bugün yeni sezon konser dizisiyle açılıyor Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde. Napoli Gecesi konseriyle açılacak. Koronavirüs sebebiyle salonlardan uzak kalmıştı sanatseverler bildiğiniz gibi. Yine sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek. Yani en basiti şunu söyleyelim. Sosyal mesafe kuralı gereğince alan kapasitesinin 1/3'ü kullanılacak bugün saat 19.30'da.
Sayın Birgül, çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Dinleyenler, TRT muhabiri arkadaşımız Ergül Birgül bize Ankara gündemini değerlendirdi.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyenlerimiz, Sabah gazetesi editörü Tarık Işık bize gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek ve kendisi şu anda hattımızda. Sayın Işık, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın.
Günaydın. Sayın Işık, siz Sabah gazetesi editörüsünüz. Bu yüzden Sabah gazetesiyle başlamak isteriz. Sabah gazetesinin
teşekkür ederim. Buyurun.
Manşet haberi de COVID-19 önlemleriyle ilgili. Maskesiz çıkana anında ceza diyor manşet haberde. Gece 24'ten sonra müzik yasağı da getirildi. Yeni önlemler alındı. Bu haberin evet. Detayını sizden dinlemek isteriz.
Şimdi 2019 yılı, özür dilerim, 2020 yılı başında hastalığın meydana çıkması Türkiye'de Mart ayını ortalarına gelmesinin ardından tabii ki çok sayıda tedbir alındı, çok şey yazıldı, çok şey çizildi. Hı hı. Ancak görünen tablo şu ki bugün geldiğimiz noktada özellikle Nisan-Mayıs diyebilirim. Hı hı. O zamanki hassasiyet, Türkiye açısından söylüyorum, vatandaşlarımız açısından söylüyorum, geri plana düşme, sanki bir ihmalin ön plana çıkması gibi maalesef bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi o dönemi biraz hatırlayacak olursak, yani Nisan-Mayıs devresini söylüyorum. Evet, bir salgın vardı. Maalesef çok sayıda vatandaşımız her gün hayatını kaybediyordu. Ancak belki de yakınlarımızda, yakın çevremizde çok fazla duymuyorduk. Hasta olan, maalesef vefat eden vatandaşların sayısı. Ancak bugün geldiğimiz noktada yakınlarımızda, belki kendimizde bu hastalığın meydana çıktığını görüyoruz.
Evet.
Şimdi Mart ayından itibaren kabaca bakılacak olursa devlet, hükümet üzerine düşeni yaptı mı? Evet, çeşitli adımlar atıldı. Özellikle ekonomi açısından istihdamın korunması, devam ettirilmesi, üretimin geri plana düşmemesi bakımından bazı adımlar atıldı. Bunun da ekonomiye pozitif olarak yansıması görüldü tabii ki. Ancak belki çok klasik bir söz olacak ama her şeyi devletten beklemenin gerçek hayatta çok da bir karşılığı yok. Şöyle ki, başından beri ne deniyor? İşte maske takın, sosyal mesafeye dikkat edin, özellikle el temizliğine özen gösterin.
Evet, bizim şimdi, üzerimize düşen görev de zaten bireysel olarak kuralları uymamız. Yani devletin burada yapabileceği çok da fazla bir şey yok sanki.
Kesinlikle. Tam da diyeceğim buydu. Şimdi maskeyi takmıyorsa bir insan, öncelikle zararı kime?
Kendisine. Karşısına ve kendisine, evet.
Tanımadığı insanlara bir zararı dokunabilecek bir şey bu. Şimdi burada devletin yapacağı nedir? Bunu ihmal eden, belki bilinçli belki bilinçsiz yapmak istemeyen vatandaşı zorlamak zorunda. Ki bu başından beri aşamalarla yapılıyor ve dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle de bu daha da altı, üstü, üzeri kalın çizgilerde çizildi. Şimdi peki elini yıkamayan vatandaşı ne yapacağız?
Evet.
Buna bir şey yapamazsınız. Yani pratik olarak yapamazsınız. Yani böyle bir yöntem yok. Dediğim gibi devletin, hükümetin üzerine düşeni yapması ayrıdır. Vatandaşın yapması ayrıdır. Ayrıdır derken bunlar şüphesiz bir bütünün parçalarıdır. Ancak nasıl ki ben bir vatandaş olarak işte ekonomide, eğitimde atılacak adımlarda dolaylı olarak söz sahibiysem, ancak bunda adımı atacak hükümetse, kişisel olarak yapılacak şeylerde de yapması gereken bizzat vatandaşın kendisidir. Eğer bu bilince ulaşamazsak daha çok genelge konuşuruz, daha çok kısıtlama konuşuruz. Ancak bu hayatta pozitif olarak ne kadar döner tartışmalıdır. Şimdi dünkü genelgeye dönersek, maskesiz çıkılmayacak, yasak. Yani bunun maddi olarak bir cezası var, karşılığı var. Tabii buna sırf görüntüde bir maske takmak değil, yani işte çeneye indirmek, burnu dışarıda bırakacak şekilde takmak ya da kola takmak, tabii ki bunların bir şey yok, bir anlamı yok. Bu nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılması lazım. Bir diğer önemli nokta tabii ki toplu taşımada. Özellikle minibüslerde ayakta yolcu alınmasına tekrar bir kısıtlama getirildi. İşte 12'den sonra müzik çalınan yerlerde canlı müziğin kısıtlanması, ki bu daki amaç vatandaşların toplu olarak özellikle geç saatlerde bir arada bulunmasını engellemekti. Ancak dediğim gibi bütün düğümü çözecek olan aşı bulunana kadar sanırım vatandaşların kendi temizliklerine, hem kendileri için hem yakınları için hem de hiç tanımadıkları insanlar için dikkat etmeleri.
Evet. Sayın Işık, koronavirüsten bahsederken 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin sadece okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlanacağı da açıklandı. Bu da yeni bir açıklama, kesinleşti. Siz ne düşünüyorsunuz eğitimin yüz yüze olarak başlaması konusunda?
Tabii ki kimse böyle olsun istemezdi. Yüz yüze eğitimin yerine ne kadar altyapısı güçlü bir teknoloji olursa olsun tutması mümkün değil. Ancak bu tabii ki Türkiye'yi aşan dünya çapında bir kriz olduğu göz önüne alındığı zaman mevcut şartlar içinde ne yapılabiliyorsa azami onun yapılması gerekiyor ki gördüğüm kadarıyla yapılıyor. Hı hı. Maalesef geçen yılki birinci sınıflarla bu yılki birinci sınıflar belki de en şanssız dönemlerini yaşıyorlar. Çünkü geçen yıl işte ne yaptılar? Yarım dönem Şubat ayına kadar okula gidebilip ondan sonra okula gidemediler. Bu yıl aynı şekilde okula gidemiyorlar. Ancak eldeki şartlar bu. Şimdi daha önceden tabii hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın altını çizdiği konu şuydu. Evet, eğitim önemli. Eğitim şart. Ancak önce sağlık. Yani çocukların, öğretmenlerin sağlığını riske atacak şekilde adım atılmayacak dendi. Ve görüldüğü kadarıyla da bu yapılıyor. Hı hı. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. İşte ilk önce birinci sınıflar haftada bir gün. Daha sonra ikinci hafta haftada iki gün gidecek. Hı hı. Üçüncü haftadan sonra da bunun diğer sınıflara özellikle lise sınavına hazırlanan 8. sınıflarla üniversiteye hazırlanan 12. sınıflar çerçevesinde ne yapılacağı değerlendirilecek. Tabii burada yine velilere bir esneklik payı sağlandı. Eğer veli çocuğu o bahsettiğim birinci sınıfları kastediyorum. Bir gün, sonraki hafta iki gün gönderme konusunda bir tereddütü varsa onu da göndermeyebilecek. Zor bir dönem, özellikle küçükler için zor bir dönem. Küçük hı hı. evlatlarımız için, 8. sınıflar için, 12. sınıflar için. Ancak özellikle EBA'nın da altyapısının güçlendirilmesiyle, ki dediğim gibi bu yüz yüze eğitimin yerine öğretmenin öğrenciyle olan temasını, öğrencinin arkadaşlarıyla olan temas olmadan, bu sosyalleşme olmadan ne kadar olabilirse herhalde götürmeye çalışacak bir süre daha.
Hı hı. Sayın Işık, Doğu Akdeniz'e dönecek olursak, Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz sular durulmuyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i koruyan Türk savaş gemilerine de çifte bir talimat verildi. İlk ateşi siz açmayacaksınız. Karşı taraftan bir evet. hamle geldiğinde gereğini yapacaksınız şeklinde bir talimat verildi. Bu talimatı, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doğu Akdeniz başından beri sularından Türkiye değil Yunanistan'dı. Bunu Yunanistan'ın aslında kendisi de biliyor. Ancak açgözlülük mi diyelim, uluslararası hukuk tanımamazlık mı diyelim, kentlerin haksız olduklarını bile bile bu krizi tırmandırmakta devam ediyorlar. Hı-hı. Belki bunda geçmişin bazı alışkanlıkları da var olabilir. Şöyle ki, neden bu kriz gün yüzüne çıktı? Çünkü önünüze Yunanistan'ın savunduğu haritayı koyun. Yanına da Türkiye'nin hukuka uygun haritasını koyun. O iki harita şunu gösterecek. Ege ve Doğu Akdeniz bir Yunan denizi, Yunan gölü değildir. Aynı şekilde Türk denizi, Türk gölü de değildir. Nedir? Doğu Akdeniz ve Ege coğrafi olarak birbirine yakın, bu iki ülke arasında hukuka uygun ve hakça kullanılması gereken bir denizdir. Türkiye'nin haritası da bunu söylüyor zaten. Ancak Yunan iddiası buralar hep bizim. Ama öyle bir dünya yok. Şimdiye kadar Doğu Akdeniz için söylüyorum. Türkiye'nin çok ciddi bir araştırması olmadı. Yani denizdeki özellikle hidrokarbon yataklarının araştırılması, bunların çıkartılarak ülkenin ekonomisine katkı sağlanması yönünde bir araştırma yapılmadığı için belki bir süre bu kriz ertelendi. Ancak sonuçta Türkiye'nin buradaki araştırmaları hukuka uygun ve tamamen barışçıl çalışmalar. Hı hı. Ancak Yunanistan görüldüğü kadarıyla bunu oldu bittiye getirerek tabiri caizse bir orman kanunuyla hayır buralar benim diyor. Ama bunu yapamayacak. Bunu başaramayacak. Şimdi ifade ettiğiniz TSK'ya verilen, donanmaya verilen ilk ateşi açmama talimatı. Sonuçta maalesef bu tür sıcak bir çatışma ihtimalinin olduğu yerde istenmeyen olaylar yaşanabilir. Uluslararası hukuka göre Türkiye haklı olmasına rağmen büyük devlet olmasının ağırlığıyla bu adımı attı ki ben sorunun çözülmesinde Türkiye'nin başından beri gösterdiği iyi niyetin çok bariz bir örneği olarak görüyorum. Ha, buna rağmen Yunanistan olumsuz bir adım atabilir mi? Atabilir. Ancak belki biraz şuna da bakmak gerekiyor. Bugün Brüksel'de Yunan ve Türk askeri yetkililerin bir araya geleceği toplantılar yapılacak. Tabii bu sırf askeri bir konu değil. Aslında mesele siyasi. Hı hı. Siyasette sonuçta askerler bir parçasıdır. Siyasi iradenin verdiği talimat çerçevesinde hareket eder. Ancak Yunanistan'ın özellikle Fransa'dan aldığı cesaretle çok ileri gittiğini tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi Fransa'nın durumuna baktığınız zaman bölgeden hiçbir ilgisi olmayan ancak özellikle Yunanistan'ın yanında durarak belki ileride ekonomik maddi olarak bir çıkar devamında da siyasi güç devşirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak aynı daha doğrusu benzer sorunu Fransa İngiltere ile yaşadığı zaman Manş Denizi'ndeki bazı adalardan dolayı daha farklı bir yola girdiğini, daha hukuktan taraf olduğunu, ancak söz konusu Türkiye olduğu zaman daha hukuktan nasıl olduğunu maalesef görüyoruz.
Hı hı. Sayın Işık, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyenler, Sabah gazetesi editörü Tarık Işık gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyenlerimiz, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ bize Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri anlatacak. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbuğ, ilk olarak dün gerçekleşen İran ve Türkiye arasında gerçekleşen yüksek düzeyli işbirliği konseyiyle başlayalım. Bu konseyde video konferans da gerçekleşti, bu konsey toplantısı. Bu toplantıda alınan kararlar ne oldu?
Şimdi bu toplantıda alınan kararlar Türkiye ve İran arasındaki gerek askeri gerek ekonomik işbirliğini artırmak üzere alınan kararlar oldu.
Hı hı.
Ve Cumhurbaşkanımızın uzun bir süredir savunduğu tezlerin masaya yansıyacağı bir konferans oldu. Keza biz en başından beri ülke olarak coğrafyamızdaki komşularla ilişkilerimizi geliştirme ve arada ne var ise sorun bunları masa başında çözme taraftarı bir politika izledik ve bu konuda da gerçekten Sayın Erdoğan'ın göğüslemiş olduğu inanılmaz bir süreç gelişti. Fakat hı hı. Maalesef tabii her ülkeyle her anında her istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz ki bunun içerisinde İran da var. Ben hani ekonomik işbirliğinden daha çok askeri anlamda özellikle de terörle mücadele konusunda İran'la çok girişimimiz olduğunu yakından takip ediyor ve biliyorum. Fakat maalesef bugün gelinen nokta itibariyle pek bizim devlet olarak arzu ettiğimiz sonucu elde edemedik.
Hı hı.
Bunlar içerisinde özellikle terörle mücadele öne çıkarıyorum. Zira malumunuz hani PKK diye yakın coğrafyamıza ve ülkemize yaklaşık 40 yıldır çok ciddi sıkıntılar yaşatan bir örgütle ilgili alınması gereken tedbirler içerisinde en önemli ülkelerden biri de İran.
Evet, PEJAK konusunda da sanırım ortak bir tedbir alındı değil mi? Ortak.
Kesinlikle.
Bir, PKK ve PEJAK. İşte,
evet, zaten bir kolu ve uzantısı da orada artı. Hı hı. Uzun vadede zarar görecek ülkelerin başına da yine İran geliyor.
Hı hı.
Biz bunu delilleriyle, belgeleriyle,
yapmış olduğumuz ikili görüşme toplantı şu kez kendilerine ifade ettik ve Kandil'e konuşuyoruz. Kandil'deki operasyonların hani buraya kadar uzamasının bence temel aktörlerinden birisi de İran'dır. Çünkü hemen yani Kandil deyince tek bir dağ veya tepe gibi ülkemiz, milletimiz insanların zihninde böyle bir manzara canlanabilir. Bunun böyle olmadığını özellikle belirtmek isterim. Zira Kandil sıra dağlar silsilesi ve siz istediğiniz kadar hani bir noktadan oraya bir operasyon düzenleyin veya tutmaya çalışın. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Nasrettin Hoca türbesi derler. Kapı kilitli, arka duvar yoktur. Hı hı. İşte Kandil de buna benziyor. Yani sizin oradan yapmış olduğunuz operasyonlarda İran veya Irak olaya seyirci kalır veya samimi yaklaşmazsa bir yere kadar sonuç alabiliyorsunuz. Bu iki ülke işin içine aktif girmediğinden bir süre sonra aynı tehditle tekrar karşılaşıyorsunuz. Ki biz Sayın Soylu'nun da İçişleri Bakanımızın da daha önce bu konuda yapmış olduğu girişimler var, vermiş olduğu müjdeler var. Hatta İran'la biz bir ortak tatbikatlar yaptık. Yani o boyuta da getirdik işi. Fakat onun için hani cümleye öyle maalesef diye girdim. Bizim bu ataklarımız pek arzu edilen sonucu getirmedi. Bunda da temel faktör işte bu bahsettiğim iki İran'ın, iki ülkenin İran ve Irak'ın hem kendi içinde yaşamış olduğu kaos hem de bu konuya bizim gibi o niyetle veya o kadar samimi yaklaşmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben hani dünkü o müjdeli haberin, yapılan açıklamaların daha çok terör boyutu üstünde duruyorum. İnşallah yanılırız. İnşallah bu kez olur. Çünkü eğer İran işin içine samimiyette girerse, yani bölgede sadece İran ve Türkiye'de Irak da nefes almış olur. Hı hı. Çünkü hani bizim artık içinde sona getirdiğimiz ve Irak coğrafyasında da bana göre yakın bir dönemde sonunu konuşacağımız terörle mücadelede çok ciddi bir noktaya geldik. Böylesi bir takviye veya yardım çok daha anlamlı ve değerli olacaktır. Ülke ve bölge adına inşallah Irak'tan da ve İran'dan da benzer yaklaşımları görürüz diye değerlendiriyorum.
Hı hı. Sayın Başbuğ, İran'la olan ilişkilerimizden Libya'ya geçecek olursak, Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç'ı kabul etti. Bu görüşmede Libya ile ilgili hangi konular ön plana çıktı?
Şimdi bizim Libya ile yapmış olduğumuz ilişkileri gerçekten ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü hani her ne kadar Libya'yı dünya konuşuyor olsa da ve hı hı. Libya yani pandemiden sonraki ikinci gündem maddesi oluştursa da burada şunu görmekte büyük fayda var. Libya konusunda biz şükürler olsun yani siyasilerimizin ve diğer organlarımızın sayesinde dünyadan bir çıt önde gidiyoruz o konuda. Hı hı. Çünkü yani Libya'da daha çok konuşulan askeri tedbirler ve işte Doğu Akdeniz'deki bunların uzanımı. Ama Türkiye bana göre olayı çok daha önceden okuduğu ve çok daha yerine tedbir aldığı için ben diğer devletlere göre bir çıta önde gittiğimiz ve ekonomik anlamda da Libya ile ciddi bir ilişkinin başladığını düşünüyorum ki keza buna bana göre bu konuda ilk adımı biz şeyde attık. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız çok sürpriz bir şekilde Sayın Fidan'ın, Sayın Çavuşoğlu'nun, Hazine Bakanımızın yapmış olduğu bir Libya ziyareti vardı. Hı hı. Orada da gene TRT kanalıyla yaptığım değerlendirmede ben hep onu vurgulamıştım. Yani bu ziyaret çok anlamlı. Daha önceki ziyaretlerde biz sürekli olarak Milli Savunma Bakanımızın, Genelkurmay Başkanımızın yapmış olduğu ziyaretleri daha çok konuşurduk. Çünkü burada esas hedef askeri anlamda alınacak tedbirlerdi. Ama biz o yönde tahmin ettiğimizden çok daha ciddi bir mesafe kazandığımızdan artık virüs çıtaya ve perdeye geçtik. İşin içine ekonomiyi de dahil edecek şekilde hatta Libya'nın yeniden imarına varacak kadar geniş yelpazeli bir olaya başlangıç noktası oluşturduk. Bu böyle okunmalı demiştim ki hemen arkasında zaten gelinen noktada alınan kararlar, yapılan açıklamalar var. Ticari anlamda da Türkiye ile Libya arasındaki işte ekonomik işbirliği bu konuda yapılması gerekenler gibi. Dolayısıyla ben Sayın Sarraç'ın ziyaretini, evet orada Sirte'de ve Cufra'da düğümlenen bir Libya tablosu ortaya çıkıyor ama sadece bu konu görüşülsün veya sadece bu konuyu çözmek için değil, daha geniş bir perspektifle ekonomik anlamda da bir takım tedbirlerin alınacağını değerlendirmiştim ki Zaten hemen görüşme sonrası yapılan açıklama, atılan imzalar de bu tezi doğruladı. Ben Libya'yla önümüzdeki günlerde sadece askeri değil, ekonomik anlamda da Libya'nın kazanımıyla ilgili özellikle bir takım mesafenin alınacağını değerlendiriyorum. Zira bizim Libya'da Kaddafi döneminden kalma ciddi ticari ilişkilerimiz var. Hı hı. Hatta orada ciddi bir inşaat anlamında faaliyetlerimiz oldu. Bir takım şirketlerimizin hak ve hukukları var. Bunların tekrar işte canlanmış olması, tekrar konuşuluyor olması ve tekrar yeni ilişkilerin geliştiriliyor olması iki ülke içinde çok önemli. Zira maalesef emperyalist yapının tıpkı yakın coğrafyamızda olduğu gibi Libya'da da ciddi yıkımları söz konusu. Tabii bu sürdürülebilir bir süreç değil. Libya'da da gene bu askeri tedbirle birlikte bu konuların da gündeme gelmesi çok yakın bir süreç olacaktır diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. İşte bu anlamda Türkiye'nin Libya ile ilgili yapacağı çok iş var. Hı hı. Ve onun tekrar imarı, onun tekrar ayağa kalkması ciddi ekonomik işbirliği ve ciddi ekonomik ilişki gerektiriyor. Zaten o nedenle de aslında diğer devletlerin de Çin dahildir buna. Bu anlamda beklentileri ve planları var. Hani bu Argo tabirle kasadan ben nasıl pay kaparım derdinde yaptıkları çıkışlar var. Bunda Türkiye'nin çok önde olması ve bu konuyu da diğer devletlere göre çok önden karşılayıp göstermesi anlamlı. Ben hani Libya'yla askeri anlamda zaten birçok meseleyi hallettiğimizi ve artık orada sona yaklaşıldığını düşünüyorum ben askeri anlamda. Onun bir üst perdesi de ekonomik anlamda olacak işbirlikleri. Türkiye o süreci çoktan öngördü ve ona göre de tedbirlerini alıyor. Seracın ziyaretinde bu anlamda ben ayrı bir hedef koymak isterim.
Hı hı. Sayın Başbuğ, Başkan Erdoğan aynı zamanda Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le de telefonda görüştü. Bu görüşmede öne çıkan başlıklar ne oldu? Hangi konular üzerinde duruldu acaba?
Bizim şu an Avrupa Birliği bana göre temel sıkıntımız ve konuşulacak konu Yunanistan malumunuz.
Evet.
Gerçekten çok gerildi. Ve artık hani savaşın, çatışmanın konuşulduğu bir noktaya geldi.
Evet.
Şüphesiz bu noktadaki oluşan tablonun eserin sahibi biz değiliz. Yani tamamıyla baştan sona Yunanistan ve maalesef onu arka planda kullanan ve sahada kendine göre bir etki ve varlık üretmeye çalışan diğer aktörler.
Hı hı.
Şimdi o diğer aktörleri aradığınız ve taradığınız takdirde karşısında doğrudan Avrupa odaklı, Avrupa merkezli bir yapı ortaya çıkıyor. İşte Fransa.
Hı hı.
Ki ben hatta Almanya'nın da bu konuda her ne kadar samimiymiş gibi görünen çıkışlar olsa da ben ona hep imtinayla yaklaşmıştım. O konu gündeme düştüğünde yaptığım değerlendirmelerde. Zira ben hani Almanya'nın bu konuda pek samimi olmadığını düşünüyorum ve değerlendiriyordum. Aynı zamanda başarılı da olmadı. Çünkü Almanya'nın bu ateşkes arabulucu konusundaki ikinci deneyimi ilkini malumunuz Hafter'le denedi. Ve Moskova zirvesinin hemen arkasından Berlin'e yapmış olduğumuz o zirvede Merkel'in ricası üzerine yapmış olduğumuz bizim iyi niyet yaklaşımları vardı. Bunlardan ikisinden de bir sonuç alamadık. İşte Yunanistan'da zaten bu bahsettiğim ikinci örnek. Ki Hafter konusunda o zaman da ben ifade etmiştim. Yine Moskova zirvesinden kaçan ve Almanya'nın bir anda devreye girmesiyle Avrupa'nın artık konuşulduğu süreçte Almanya samimiyetle hareket eder ve ağırlığını hissettirirse yani Moskova'dan kaçan Hafter'in Avrupa'da masaya oturması ihtimal dahilindedir demiştim ama maalesef onda da bir sonuç alınamadı.
Hı hı.
Ki ben Almanya'nın Yunanistan konusunda biraz daha hissi ve yanlı hareket ettiğini düşünürüm. Zira ben yakın zamanda Yunanistan'a bir ziyarette bulunmuştum. Orada Almanya'nın etkilerini ve izini ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu çok net görebiliyorsunuz.
Hı hı.
Yani Almanya Yunanistan'a gerçekten her alanda hakim olmuş ve ekonomik yardımlarıyla da bu hakimiyetini artırmış ve gerçekten ağırlığını koyarsa yaptıramayacağı hiçbir şey olmayan bir ülke konumunda. Yine Yunanistan'ın hani Avrupa Birliği'ne olan muhtaçlığı, ihtiyaçlığı da ortada ki ekonomik anlamda gerçekten Türkiye'nin en az 30-40 sene öncesinden gerisinden gelen bir Yunanistan tablosu var ortaya da. Ki gidenler, oraları görenler hak verecektir. Daha yani Türkiye'nin dediğim gibi 50 yıl öncesini yaşayan bir Yunanistan tablosu var. Buna başkent Atina dahil. Dolayısıyla böyle bir manzara karşısında Yunanistan'ın şu mevcut durumda Türkiye'ye yapmış olduğu hamleler Türkiye'ye hani argo tabirle o kafa tutmaları boyunu cürmünü kat be kat aşan işler. O zaman tabii ilk sorulması gereken soru Yunanistan'ı kimler ne maksatta kullanıyor? İşte buna girdiğiniz takdirde bir Fransa tablosu ortaya çıkıyor ki Avrupa'nın yani Avrupa Birliği dediğimiz yapının askeri anlamdaki en önemli kanadı. Ekonomik önemdeki kanadı da Almanya malumunuz. Şimdi bu iki kanat üzerinde durduğunuz takdirde Yunanistan'ı kullanan ülkelerin bunlar olduğunu görüyorsunuz. Ki ben Fransa'yı bunda çok daha öne çıkarırım. Hani Macron artık öyle bir noktaya geldi ki Yunanistan'la el ele verip Doğu Akdeniz'de hiç hakkı olmadığı halde Türkiye bir takım yaptırımları veya işte dikteleri konuşacak kadar cesaretlendi. Halen de bu politikalarına devam ediyor. Bu nedenle bizim Avrupa ile konuşacak, yapacak çok işimiz var. Ama maalesef hani bunlar lafta ve sözde kalıyor. Çünkü biz bu ilişkileri, bu yürütülen iki yüzlü politikaları delilleriyle, belgeleriyle, kanunla, hukukla hepsini ortaya koyduk ve ispatladık. Yani normal şartlarda ben geçtiğimiz günlerde Merkel'in yapmış olduğu açıklamayı çok tuhaf karşıladım. İşte Yunanistan Avrupa Birliği olarak desteklemeliyiz şeklindeki çıkışı. Onun aslında iki yüzlülüğünü gösteren net bir örnek. Bu durumda işte Avrupa'ya ve Avrupa Birliği ülkelerine şunu sormak lazım. Yunanistan'ı siz hangi akla hizmet ve neye dayanarak destekliyorsunuz? Yani ben gene zul olarak gördüğüm konu Avrupa Birliği'nden sözde dost yaklaşımı gibi görünüp de işte tarafları itidale davet ediyoruz. Bu işler masa başında çözülmeli gibi yuvarlak cümlelere çok gerçekten içerliyorum. Zira ben Yunanistan'la bu konuda aynı kabak olmayı asla kabul etmem. Yunanistan bütün politikalarını işgale, sömürüye, haksızlığa karşı kurmuş bir ülke. Türkiye ise çok güçlü askeri ve siyasi anlamda ve yaptığı her işi de hukuka, o bahsettiğimiz devletlerin altını imzaladığı anlaşmalara dayandırmış bir ülke. Dolayısıyla tarafları değil Yunanistan'ı itidale davet edeceksiniz. Tarafları değil Yunanistan'ı diyaloğa çağıracaksınız. Ki zaten o çağrıların hepsine de anında karşılık veren ülke Türkiye. Hı hı. Biz Avrupa Birliği daha net bunu deklar ettik. Biz her türlü diyaloğa ön koşulsuz hazırız. Fakat maalesef karşıdan dediğim gibi bu konuda samimi bir çağrı ve duyarlılık gelmediği için hep bizim bu attığımız köprüler havada ve yalnız kaldı. Mesela Avrupa Birliği'nde yapılan telefon görüşmesinden hemen bir önceki safhada gene Borrell çok aktif bu konuda öne çıkan bir isimdi. O Borrell'in işte Güney Kıbrıs Rum kesimine gitmesi, orada helikopterle havadan gezmesi, onlara destek çağrıları ve gösterisi yapmasını çok anlamlı ve tehlikeli bulmuştum o dönemde yaptığım yine bu konuyla ilgili değerlendirmede. Bakın aynı Borrell işin sonunda hangi noktaya geldi? Hı hı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın artık bu kapı kapı gezip kendine taraftar ve suç ortağı aramasına en sonunda artık bu Borrell dediğimiz kişi de isyan etti ki Avrupa Birliği'nin önemli isimlerinden biri. Ve Yunanistan'ın bu tavırlarına hitaben Avrupa Birliği'ne, ülkelerine şöyle bir mesaj oldu. Ben Yunanistan'ın bu davetleri üzerine kendimi Haçlı ordusuna asker toplayan bir eski dönem askeri gibi görmeye başladım dedi. Şimdi onu tanım bu. Yani Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle birlikte yürütmek istediği ilişkinin sürecinin özeti bu. Hı hı. Bu durumda Avrupa Birliği'nin kendini sorgulaması ve gerçekten şapka yönünü alarak ciddi anlamda düşünmesi gerekir. Fakat maalesef işte onu yapacağına ortada yuvarlak cümlelerle bir süreç geliştirme isteyen ve Yunanistan'a da doğrudan ve açıktan destek veren bir ülke yapı konumunda Avrupa Birliği. İşte Cumhurbaşkanımız bu sıkıntıları birebir hepsini aktardı. Hı hı. Yaptığı ikili görüşmelerde de hep bu konuları gündeme getiriyor. Ümit ediyoruz akıl ve galip gelir bir noktaya varır. Çünkü yani bu Yunanistan'da şu an düşmüş olduğumuz pozisyon sadece Avrupa Birliği değil NATO'nun bile artık sorgulanmasını ve yapı olarak ömrünün sona ermesini gerektiren bir süreç. Zira az önce bahsettiğim bu konudaki aktörlerden Macron, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diye bir çıkışta bulunmuştu.
Sayın Başbuğ, süremizin sonuna geliyoruz. Son cümlelerinizi de alalım mı lütfen?
Tamam, şöyle bağlayayım. İşte aynı Macron eğer bu hamlelerine devam ederse NATO'nun beden ölümü de gerçekleşecek. Hı hı. Çünkü ben NATO'nun bu konuda aktif devreye girmesini de buna bağlıyorum. 3 tane ülke savaşın eşiğinde, Yunanistan, Türkiye ve Fransa, bu üçü de NATO ülkesi. Hı hı. NATO bu tehdidi gördüğü için biraz daha artık aktif öne çıkmaya başladı. Bence sanki bu konuda Avrupa Birliği'nin yapamadığı rolü NATO üstlenecek diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde.
Çok teşekkür ediyoruz size Sayın Baş. Bu programımıza katıldınız, zaman ayırdınız, değerli açıklamalarda bulundunuz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi bize. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Yeni gün.